Erkan Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, hepinizi muhabbetle selamlıyoruz. Ben Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli hocamız Hasan Kamil Yılmaz Beyefendi ile birlikte bir irfan gündemine başlıyoruz efendim. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar inşallah Süveyciğim.
Allah razı olsun hocam. Geçen hafta malum Mekke'nin fethinden bahsetmiştik ve orada da biraz dinleyicilerimize şöyle bir vaadimiz olmuştu. Orada çok önemli bölüm var demiştiniz siz.
Evet.
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem malumunuz Kabe'yi
içine girip namaz kıldıktan
sonra o sırada işte artık yani kim alacak o anahtarları?
Evet.
Kabe'nin özellikle vazifesini, Kabe'nin hizmetini kim görecek tarzında.
Evet.
Orada bir kalmıştık ve siz de onun çok önemli olduğunu bunu konuşmamız gerektiğini ifade etmiştiniz.
Yani oradan emanet konusuna geçebiliriz diye düşünmüştüm. Doğrusu da hakikaten bugün hep problemlerimizden birisi bu emanet konusu. Oraya döneriz inşallah. Malum Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kabe'nin içine girip hem putlardan temizleyip hem de namaz kılmak arzu edince Kabe'nin anahtarı kimde meselesi. Tabii zaten malum Abdüdar oğullarında ve Osman bin Talha radıyallahu anh muhafaza ediyor anahtarı. Ondan istenilmek üzere adam gönderildi. Rivayetler muhtelif. Biraz Osman'ın direndiği, Osman Aziz Müslüman değil, direndiği, vermek istemediği, annesine işte laf pas attığı falan. Elinde anahtarla beklerken nihayet İmam Ali'nin gidip kolunu burkarak elinden anahtarı aldığı şeklinde rivayetler de var. Yani kendi zasıyla verdiği ama biraz da zorlamaya da muhatap olduğu şekilde rivayetler var. Her ikisi de doğrudur, önemli değil. Önemli olan Efendimiz anahtar geldikten sonra anahtarla Kabe'yi açması, Kabe'nin içine girip namaz kılması ve anahtarın Efendimizin elindeyken Hazreti Abbas'ın ya Resulallah bu anahtar artık Haşim oğullarında kalsın, bizde kalsın, biz yürütelim bu hizmeti şeklindeki bir temennisi ve teklifi var. Efendimizin cevap vermediği teklif. Bu teklif üzerine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam zihninden de düşünüyor tabii herhalde ne olur ne gider diye. Ama Cenab-ı Hak kendisini yalnız bırakmıyor ve o esnada ayet-i kerime nazil ediyor. Ayet-i kerimede de Allah Teala Hazretleri büyük bir sarahatle اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا وَاِذَا كَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. Yani Allah size emanetleri ehline, liyakatli olanına, yani onun hakkını verecek, hakkını eda edecek olana vermenizi emreder. Ve insanlar arasında da bir hüküm verdiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Bu ayet-i kerime gerçekten yani adalet sistemini, adliye teşkilatını filan da böyle çok yakından alakadan bir ayet-i kerime olduğu.
Topyekun idare yazsın değil
tabii,
mi hocam?
Tabii. Olmuş olmalıdır ki Hattat padişahlarımızdan 2. Mahmut Han, biliyorsunuz Rakım'ın talebesidir kendisi ve iyi bir hattattır. Yazdığı bazı hatları seçerek yazmış. Mesela adliye teşkilatına veya işte Diyanet İşleri'nin asıl sahibi olan meşiat makamına bunları hediye etmiş. Mesela İstanbul Müftülüğü'nde birisi de Diyanet'te bulunuyor. İnne Allah'a ya'muruk men tuadul emanati ila ehli ayeti kerimesi şu anda Diyanet İşleri Başkanlığı'ndadır. Şeyin yazdığı, 2. Mahmud'un yazdığı. Bu ayet-i kerime nazil oluyor. Ve bu ayet nazil olduktan sonra Efendimizin zihninde konu aydınlanıyor tabii. Yani anahtarı kime vereceği meselesindeki tereddüdü. Yani amcası talep ediyor bu taraftan. Osman işin sahibi. Acaba şeyi ne gerektirir? İdare, tasarruf neyi gerektirir? Allah Teala bu ayet-i kerime indirince artık çok net şekilde tasarrufu belli oluyor Efendimizin. Ve Efendimiz Kabe'den çıktıktan sonra Osman nerede diye soruyor. Osman bin Talha'yı soruyor. Osman bin Talha hemen getiriliyor kendisine. Diyor ki Efendimiz anahtarı uzatıyor. Ya Osman, bu emanet senindir, sizindir. Emanete sahiplerine vermeyi Allah Teala emrediyor. Buyur anahtarını diyor. Bundan sonra Kabe'nin muhafazası, açılıp kapanması konusu sizin uhdenizde devam edecek.
Deyince, demek ki ehli oymuş hocam.
İşte ondan sonra zaten Osman diyor ki ben şimdi senin Allah'ın Resulü olduğuna gönülden, kalpten inandım diyor. Sen işi ehline teslim ediyorsun. Hakikaten işin ehli o. Ve bu gerçekten bizim kültürümüzde ve geleneğimizde önemli bir takım tasarrufların da meydana gelmesine vesile olmuştu.
Yani Müslüman olmamış daha o zaman.
Yani müteredit gelip gidiyor ama anahtarı teslim alınca
Yani iki rivayet var dedim ya, birinde işte Müslüman oldu, annesini ikna ederek aldı falan diye bir rivayet var. Birinde ise vermek de istemedi, Müslüman deniz olmamıştı, direnmek istedi, direndi hatta. İmam Ali kolunu burktu ve güçlü kuvvetli bir İmam Ali Fazıl'ı elinden aldı anahtarı getirdi Resulullah'a. Çünkü artık Mekke feth olmuş yani.
Evet.
Bir karşı koyma, bir direnç söz konusu olmaması gerekiyor. Ama hani kan dökmek vesaire falan da asla Resulullah'ın istemediği bir şey olduğu için bu şekilde bir tasarrufla Efendimiz önüne geliyor anahtar. İşte burada bu emaneti ehline verme meselesinde, yani Efendimiz yani bu işin ehlini düşünmese de, efendime söyleyeyim, artık biz buranın fatihleriyiz, Mekke'yi yerden aldık, Haşim oğullarına yakışır bu deyip Abbas'a verebilirdi düşündüğü zaman, ama asırlardan beri bu geleneği sürdürmüş ve liyakatle götürmüş bir ailenin mensubu olarak Osman'ın bunu yapmasının toplumda algı bakımından da, işi iyi yapmak bakımından da, yani hakkını vermek bakımından da önemli olduğunu görerek Efendimiz anahtarı Osman'a verdi. Yani onun için bu idari işlerde, yönetim meselesinde vesairede liyakatli olanı aramak önemlidir. Biz rahmetli bizim Mahir Hoca öyle derdi. Derdi ki bir işe adam arıyorsanız önce ehliyet ve liyakatine bakacaksınız. Önce ehliyet ve liyakatine, sonra sadakatine bakacaksınız, sonra mümin olup olmadığına bakacaksınız. Hocam olur mu önce iman bizim falan derdik biz de gençlik heyecanıyla. Otur oğlum otur, tekkeye şey camiye imam arıyorsanız dediğiniz doğru. Ama yani bir iş yaptıracaksınız, bir avukat arıyorsunuz. Avukatın ehliyetine ve liyakatine bakarsınız ki davanızı kazansın. Doktor arıyorsunuz. 5 vakit namaz kılıyor, bir de 5 daha ilave ediyor, teheccüd kılıyor ama ameliyatta başarısız, alanının yeterli malumatına sahip değil, liyakatli bir doktor, ehliyetli bir doktor değilse onu istemezsiniz. Veya siyasetçi arıyorsunuz, yine onun da devleti, milleti sizi temsil etmede en ehliyetli olanı seçmelisiniz. En liyakatli olanı seçmelisiniz. Emaneti ehline ver. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şerifi var. İşler ehli olmayanlara tevdi edildiğinde, İzâ usdel emr diye başlayan hadisle, fentazarı sâ'a diyor. Kıyameti bekleyin.
İşler, olmayana.
Yani işler ehli olmayana, emin olmayana, evet, güvenilir olmayana tevdi edildiğinde kıyameti bekleyin. Yani dengeler bozulur. Yani liyakatliler dururken, liyakatsizler iş başında, ayaklar baş olmuş, başlar ayak olmuş. Böyle bir zamanda elbette dengeler bozulur. Onun hocam, için bu şey önemli. Yani
önce o zaman
emin ehliyet, olmak, ehliyet yani.
Ondan sonra emniyet.
Eyvallah, tabii liyakat, doğru söylüyorsun.
Liyakat, evet, önce, evet, önce sonra. Hocam bu şey vardır yani, Hazreti Musa ile ilgili de kızı Şuayb Aleyhisselam'ın, babacığım onu işe al dediğinde kaviyün emin diyor.
Evet.
Önce kavi oluşunu zikrediyor. Yani evet, uzmanlığını, ehliyetini,
liyakatini zikrediyor.
Ondan sonra emniyetini zikrediyor.
Ama bu emanet kelimesinin içerisinde bir de şahsiyet manası da ben görüyorum sanki. Kişilik ve karakter manası. Yani insanın yapısında o güvenilirlik ve insanı aldatmayacak tavır önemli. Yani,
aslında ikisini bir de aramak lazım. Varsa Aliyyül Ala olanıdır değil mi hocam?
Şöyle yani emanet duygusuyla beraber liyakat tabii elbette önemli. İkisi beraber olduğu zaman karşılığı var. Çünkü karakter manasına ise ki öyle, şahsiyet manasına ise ki öyle emanet. O zaman yani insanın sizi kandırması, satması, ihanet etmesi çok düşünülemez. Efendimizin özelliği o değil mi? Muhammedül Emin. Yani güvenilir Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Şöyle bir hikaye anlatırlar. Şimdi hoca sınıfa girmiş. Derse başlayacak ama herkes böyle patır kütür konuşuyor. Çocuklar iç içe kakışıyor falan filan birbirleriyle. Lise seviyesindeki çocuklar muhakkak. Hoca da hani onlara böyle birden oturun şöyle yapın falan uyarmak yerine tahtaya doğrudan geçmiş ve kara tahtaya, eskiden kara tahta ve tebeşir vardı. Oraya şöyle yukarıdan aşağı bir yazmış. Dönmüş çocuklara yüzünü. Çocuklar, bu bir ne biliyor musunuz çocuklar demiş. Hocam bilemedik. Zayıf mı aldık yoksa sınavda falan diye telaşlanmışlar çocuklar. Yok evladım demiş. Bu bir sizin şahsiyetiniz ve karakteriniz. Bir sıfır koymuş bir yanına. Bu demiş sizin çalışkanlığınız. Sizin şahsiyetiniz, karakteriniz, emanetiniz, emin oluşunuz düzgünse Bu çalışkanlığınızla birken 10 olursunuz. Bir sıfır daha koymuş. Bu da disiplininiz. Birken 100 olursunuz. İşte bir sıfır daha koymuş. Bu ilişkileriniz. Şu 1 milyona yani 6 tane sıfır koymuş. Gördünüz mü? Bakın demiş. Bu sizin şahsiyet, emanet algısı ve duygusu üzerine koyduğunuz her sıfır sizi büyütüyor. Geçmiş baş tarafa. Biri silmiş. Bakın demiş. Şimdi bu
hepsi sıfır oldu.
Şimdi ne kaldı geriye demiş? 6 tane sıfır. Ne demek bunlar? Hiçbir anlamı yok. Dolayısıyla siz eğer karakter sahibiyseniz, emanet sahibi bir adamsanız, güvenilen bir adamsanız, sizin kazandığınız diğer özelliklerin hepsi onun üzerine, onun bina edilen şeylerdir. O gittiği zaman hepsi gider, kusura bakmayın.
Evet,
onun için yani bu emanet algısı, karakter meselesi, şahsiyet meselesi peygamberlerde de birincil konulardan.
Hocam bu yeni nesil çok emanet kavramını anlamıyor. Yani şimdi emanete dikkat etmek lazım. Emanet duygusu. Mesela Diyanet'in hutbelerinde de bu emanet böyle ta yıllardan, yüzyıllardan beri gelen bir kavramla anlatılıyor. Emanet duygusu, emanet duygusu. Şimdi mesela kendi özel hayatında, ilişkilerinde bir üniversite öğrencisinin mesela emanet duygusundan ne anlaması lazım? Veya bir memurun emanet duygusundan ne anlaması lazım? Hadi bırakın biraz daha genişletelim. Herhangi bir esnafın, tüccarın, iş hayatındaki herhangi bir insanın emanet duygusundan ne anlaması lazım?
Yani dediğim gibi işte emanet bir şahsiyet ölçüsü gibi değerlendirilirse o zaman diğerlerinde kuşatıcı bir anlam yüklemek mümkün ki öyledir yani. İnna aradna l-emanete alessemâvâti vel ard diyor Allah Teala. Yani biz emaneti, emanet algısını, olgusunu, sorumluluk duygusunu dağlara, taşlara, göklere ve yeryüzüne arz ettik. Onlar kabul etmekten kaçındılar. Ve insanoğlu fe'amelehel insan bunu yüklendi. Ya bu emanet algısını o bilmeden neyse yüklendi.
Çünkü zalim ve cahil.
Devamı da öyle.
Evet.
Dolayısıyla yani bu emanet meselesi gerçekten insanın sorumluluk bilinci, hayatı okumada, anlamada ve yaşamada uyacağı değerler, kuralların onda artık şahsiyet ve
bir meleki haline gelmiş.
Şahsiyet ve karakter haline gelmiş olması lazım. Yani o seviyeye gelmişse bir insan gerçekten kendi kendini yönetebildiği gibi dünyayı da yönetir. Yani kendi önemli olan insanın kendini yönetmesi, kendi duygularını yönetmesi, kendi iç arzularını yönetebilmesi, onları frenleyebilmesi, öfkesini kontrol edebilmesi. Yani bütün bunlar işte o emanet duygusunun içerisinde. Ama şimdi insanlara biraz da böyle bir çok geniş bir özgürlük alanı açılıyor ve her şey özgürlükle ifade ediliyor. İnsanın duygularının sınırsız olduğu, efendime söyleyeyim, her istediğini yapabildiği şeklindeki bu telkinler insanların sınırsız ve doyumsuz şekilde bir hedonizm peşine doğru koşmasını, hazzı zevkler peşinde koşmasını doğuruyor ve bu sefer başkasını inciten, başkasına zarar veren, başkasının hukukuna tecavüz eden anlayış ve algılar giriyor. Onun yerine bana ben lazımım. Başkası beni ilgilendirmez. Altta kalan canı çıksın.
Evet.
Şeyine moduna geçiyor. Bu moda geçince de tabii gözde küçülüyor. Halbuki insan başkalarına değer verdiği ölçüde kendisi değer kazanır. Yani siz karşınıza ne kadar değer veriyorsunuz, karşınızdaki ne kadar değerli görüyorsanız o da sizi o kadar değerli görür ve değer verir. Ama siz karşınızdakine değer vermezseniz o da sizi sıfırlar. Yani sen kimsin ya? Sen sensin, ben bendim der.
Hocam aslında modern telakkide de mesela bu Dale Carnegie'nin bir dönem bir kitabı vardı. İnsanları nasıl etkileyeceğiz işte.
Evet.
Aslında başarının formülü olarak işte efendim bak empati yapın, karşınızdaki anlayın. Aslında bütün bunlar böyle bir modern hayatta da başarı için şey gösteriliyor ama.
Ama işte onlar.
Kaynak hocam orada çok önemli.
Onların şey. Arkasında durulmadı yani o Dale Carnegie kitapları vesaire falan bir dönem esti yağdı gürledi. Yani onlar gölgede kaldı
hocam,
şimdi.
Hocam o müthiş bir sektör şu anda. Motivasyon sektörü olarak acayip derecede insanların üzerinde müthiş bir kişisel gelişim şeyi var.
Ha o var ama orada da yine bireyselcilik, ferdiyetçilik önde yani.
Ben şimdi oraya getireceğim işte. Yani normalde siz hep böyle başarıyı işte ben iyi olursam o karşıdaki iyi olur ben. Bu tür aslında maddi sahiplere bağlarsanız bir müddet sonra boşalıyor. Tatmin de etmiyor sizin içinizi yani. Yani orada işte esas o emanet duygusunu sahibine, hakiki
tabii,
sahibine bağlamak mesela.
İşte orada bütün mesele yani ben niçin yaratıldım?
Evet.
Yani oradan başlamak lazım. Ben niçin yaratıldım? Niçin varım ve ne işe yararım? Yani benim varoluşum yani ontolojik anlamı nedir? Yani buna bir anlam yükler ve bu istikamette insan bir tercihte bulunursa Yani o zaman aslında emanet duygusu zaten kendinden devreye giriyor.
Evet.
Yani beni yaratan bana bir takım sorumluluklar verdi ve beni yüceltti. Ama o yücelmemin de şu şartlarla olmasını benden istiyor diye bakıyorsunuz olaya. O zaman iş biraz daha düzeliyor. Ama sadece hani o alver maddi bir takım alışverişler şeklinde düşündüğünüz zaman katılıyorum. Yani o şey doğru. Esas yani varoluşun temelini okumak lazım. Temel felsefesini okumak lazım. Yani orada insanın varoluşunu Allah Teala iki önemli şeye bağlıyor Kur'an-ı Kerim'de.
Evet.
Birisi liyabudun diyor. Yani bana kulluk etsinler. Yani kendilerine değil, nefsine değil, hevasına değil bana kulluk etsinler. Bir başkasında da huve enşaekum minel ardı ve sa'marakum fiha. Yani yeryüzünü imar etsin. Evet, ay liyamurun. Yani liyamuru fiha. Yani orada imar faaliyetlerinde bulunsunlar. Evet. Gönül imar etsinler.
Hmm.
Efendim hayatı imar etsinler. Tarumar etmesinler.
Evet,
diye.
Evet.
Tarumar,
yıkmasınlar. Yani.
Yıkmasınlar.
İnşa etsinler, inşa
etsinler. İmar ve inşa etsinler. Buyuruyor.
Hocam bir sıkıntı da bu emanet meselesiyle ilgili benim görebildiğim kadarıyla. İnandığını biliyoruz. Mümin, Müslüman, muvahhid ama hayatla, emanet duygusuyla yani fiilleriyle onun irtibatını kuramıyor.
Evet.
Bunu kaybetmiş daha doğrusu. Bütün İslam dünyasında gördüğümüz temel sıkıntılardan bir tanesi bu. Bizi de belki en çok görülen sıkıntılardan bir tanesi bu. Yani hayata inmesi
emanet.
Nasıl nasıl olacak? Yani bu temel sıkıntılarımızdan bir tanesi bu hocam.
Çok doğru söylüyorsunuz. Yani onun işte bir duygu, egemen duygu haline gelmesi lazım insanın içerisinde. Yani,
o da eğitimle mi şarttır?
Kesinlikle eğitimle.
Evet.
Yani modellerle, yani rol model hocalarla, abilerle, anne babayla öncelikle evet. Ailede. Yani o eğitim verilecek, çocuk babasında, annesinde o emanet kaygısını ve duygusunu görecek. Hocasında görecek, okulda, ortamında görecek ve kendisi de o emaneti kuşanacak. Yoksa değilse doğrudan bir insanın beynine bunu zerk etmek mümkün değil. Hele şimdi emaneti o kadar tarumar eden şey var ki, yani çocukların bunu algılaması, düşünüp benimsemesi falan da çok zorlaşıyor. Çünkü yani ne emanettir, neye ne kadar sahip çıkmalıyım, yani işte sosyal medyada, sokakta, okulda vesairede, yani bunları tefrik edecek konumda değil çocuklar. Yani o ne diyorsunuz ona, farkındalık duygusunu
evet.
Vermiyoruz, veremiyoruz çocuklara. Öyle olunca da tabii işlerin rengi değişiyor. Yani insan halbuki canından başlıyor. Canım bana bir emanet. Bedenim bana bir emanet.
Zaman.
Zaman bana en büyük emanetlerden birisi. Para bir emanet. Evlat bir emanet. Yani hayatı emanet olgusuyla ve algısıyla okuduğunuz zaman hayata bakışınız çok anlamlı şekilde değişiyor. Ve o zaman mesela yaptığınız görevi bir emanet diye düşünürsünüz. Yani beni buraya atadılar, devlet veya işte ne bileyim falanlar, bana benden bir şey bekliyorlar. Dolayısıyla onlara karşı bir emanet duygusu, yani evleviyetle ve evveliyetle insanın Allah'a karşı bir emanet duygusu taşıması lazım. Yani Allah Teala bizi çünkü bir can verdi, bir beden verdi ve bizi maksatla, işte konuştuğumuz gibi maksatla gönderdi. Bu maksada matuf ben nasıl hareket ediyorum? Bizden beş temel şeyin korunmasını istedi. İşte o beş temel şeyi koruma noktasında ne yapıyorum? Yine orada da emanet duygusu.
Can, mal, nesil.
Din, akıl.
Din, akıl.
Evet. Yani bu işte bu beş temel değerin korunması.
Bunlar emanet değil mi hocam esas?
Tabii.
Esas emanet
esas,
bunlar.
Esas emanet bunlar. Korunması gereken ve bizden hesabının sorulacağı şeyler bunlar. Yani,
evet.
Yani canın hesabı sorulacak, dini yaşayıp yaşamadığımızın hesabı sorulacak, malın hesabı sorulacak. Efendime söyleyeyim.
Neslin.
Aklın ve neslin hesabı sorulacak. Nesle sahip çıkıldı mesela. Bugün en büyük problemlerimizden birisi de neslin heder olması adına işte cinsiyetle ilgili çıkan bu LGBT hareketleri vesaire falan filan baktığınızda gerçekten yani insanın cinsiyet tercihini bile işte
hür iradeye güya bırakıyorlar.
Yapması filan yani. Şeklindeki şeyler, bunlar gerçekten cinnet yani bence tecennün yani insanlığın tecennün hali.
Eskiden şöyle bir şey vardı özellikle hani çok böyle kendini modern addeden kesimlerde İşte 12 çocuk Müslümanlığına karışmıyor. O kendi karar verecek, böyle iradesi kendi başına geldiği zaman dinini seçecek. Biz formlama yapmıyoruz derlerdi. Şimdi hocam iş döndü dolaştı.
Cinsiyete bağlı.
Cinsiyetini biz karar vermiyoruz. Kendisi seçecek cinsiyetini. Öyle zamanı gelecek ona hür iradesiyle.
Aman yarabbim.
Teknoloji de buna imkan sağlıyor.
Evet. Hatta bunun propagandasını da yapıyor.
Evet, böyle ilginç bir noktaya geldik hocam.
Yani maalesef yani insanlık artık tükenişe doğru gidiyor. Yani insani değerler kayboldu, bitiyor, tükeniyor.
O zaman emanetin ehline tevdi edilmeyişinden dolayı kıyametin bekliyor hocam.
Aynen öyle. Yani dengeler bozuyor. Kıyamet dediğiniz şey zaten herhalde yeryüzündeki mevcut düzenin bozulması, alt üst olması, güneş dünyaya, dünya güneşe belki yakınlaşacak. Her şey bitecek ya ondan sonra.
Evet.
Ama önce sosyal bir kıyamet kopacak.
Evet. Hocam kadar. Bu arada sosyal medyada bir kıyamet var. Onu isterseniz onu da konuşalım. Tamam. Şöyle bir ara verelim. O malum hani bir işte efendim bir takım sosyal medya mecralarında iletişim programları kullanıyoruz.
Evet.
İsim de burada zikretmeyelim ama genel çünkü biz İrfan gündeminde sonuçta şeyiz yani bir çok daha belki ama tam da bu hayatta ilişkili konular.
Evet.
Ve orada da bir aslında bir mantık var hocam. Yani insanlar kendi mahremiyetlerinin ihlal edileceğini düşünüyorlar ama diğer taraftan da mahremiyetlerini alabildiğince saçıyorlar.
Ortaya.
Yani bütün devletlere, şunlara, bunlara, herkese belki o büyük küresel şirketler artık çok daha büyük bir şeye noktaya geldi. Orada işte tecessüsle, mahremiyetle kim ne kadar gözetliyor, kim ne kadar gözetleniyor o noktalarla ilgili ben birkaç size soru soracağım hocam.
Tamam efendim.
Bir ara verelim. İrfan gündeminde birazdan tekrar beraber olacağız efendim.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo. Kalbin Sesi.
İrfan gündeminde tekrar beraberiz efendim. Ben Mehmet Lütfü Aslan, kıymetli hocamız Hasan Kamil Yılmaz Bey'le beraber. Hocam demiştik ki bu işte efendim sosyal medyada bir fırtına koptu şu anda.
Aynen öyle.
Ciddi böyle insanlar panik halinde. Hatta 1 milyondan fazla insan malum bu bir tane malum hepimizin kullandığı bir programı terk etmiş.
Evet.
İşte herkes şu anda mecra arıyor kendine. Acaba nereye gitsek?
Neresi güvenilir? Nereye? Liman arıyor.
Evet. Hocam güvenilir liman arıyor ama yani bu kadar herkes kendi bilgisini ifşa ettikten sonra efendim ha onu A almış, B almış. Yani bu burada bir şey var hocam. Bir sıkıntılı bir durum var.
Yani tercihlerimiz bir defa yanlış bizim.
Evet.
Yani bizim mahremimizi biz başkasıyla paylaşmaya başlamışsak bunu ikinci, üçüncü şahıslara söylemişsek sözlü, yazılı ya da sosyal medyada bir şekilde görüntülü koymuşsak artık o mahrem olmaktan çıkmıştır.
Evet.
Yani bir defa onu bir iyice anlatmak lazım insanlara. Yani o mahrem değil artık yani. Ha, ne var? Yani işte 1000 kişinin, 2000 kişinin muttali olduğu bir sır olarak kalmış. 100 milyonlara bari olacak belki senin şeyin. Eğer ilgi çekiyorsa, çekmiyorsa zaten bari olması mümkün değil. Dolayısıyla insanlara bunu anlatmak lazım. Yani mahrem denilen şeyin, mahremiyetinin senin gönlünde, senin dünyanda gizli kaldığı zaman bir anlamı var. Sen onu başkalarıyla paylaşmaya başladığın andan itibaren o senin olmaktan çıkıyor ve başkalarıyla paylaşılan sıradan hadise haline geliyor.
Hocam aslında belki yeni nesillerle bizim veya biz de artık eskilerden sayılabiliriz. Yok şu anlamda mahrem algısında bir şey var hocam.
Kesinlikle.
Değişim var. Çünkü siz demin bak ifade ederken çok böyle güzel söylediniz. Gizli kalması. Fakat gizli kalsın istemiyor. Beni herkes bilsin istiyor. Evet. Oradan tatmin alıyor hocam. Evet. Yani
problem
bütün
o.
Heyecanı oradan. Yani ben ne kadar çok görüldüm, işte efendim izlendim, alkışlandım. Bu bir aslında hani artist psikolojisi mi diyelim bir dönem hani
aynen.
Hocam 8-10 kişiyi herkes takip ederdi.
Evet.
Ama şimdi herkes birbirini takip ediyor. Ve ne kadar çok takipçin varsa o kadar itibarlısın.
Yani bu tam işte riya dediği şey Kur'an'ın belki o. Yani insanlara gösteriş yapıp oradan alkış almak,
evet.
Beğenilmek, takdir edilmek. Yani insan fıtratında var bu. Yani insan fıtratında beğenilme arzusu, alkış alma, tebrik edilme, tebcil edilme arzusu var. Bu sosyal medya bunu çok iyi yapıyor. Yani beğenilmeyi çok iyi yaygınlaştırıyor ve ama boş saman alevi gibi bir şey
evet,
bu yani. Yani
evet.
Karşılığı yok. Sen ne yaptığında insanların takdirini alacak bir iş ortaya koydun? İnsanlığa yol gösterecek, rehberlik edecek bir icat mı yaptın? İnsanların konforunu artıracak bir iş mi ortaya koydun? Yok. Ne yaptın? Fotoğraf çektirdin, yemek yedin. Ne bileyim işte şaklabanlık yaptın. Espri yaptın güya kendince. O espriler de çok bayat ve sığ şeyler. Böyle bir karşılığı olmayan şeyle bu sefer kendini tatmin etmek için ifsada başlıyor.
Evet.
Yani yeterli olmadığı için bu sefer ifsat Yani güldüreyim insanı. Yani gülmek amaçlı değil ki. Yani Nasrettin Hoca'nın fıkralarını bile okumuyorlar veya dinlemiyorlar bunlar. Yani Nasrettin Hoca güldürürken düşündürüyor.
Evet, evet.
Yani hakikaten bir adam espri yapacaksa düşündürmesi lazım. Yani sadece espri budalası olması bir insanın bir anlamı ifade etmiyor.
Zaten öyle bir hadis de var sanki hocam. Sırf insanları güldürmek için işte bu tür işler yapan Allah lanet etsin tarzını.
Tabii. Yani yoksa normal bir espri yapıp bir hikmet söyleyecekseniz arkasından ve ona bir hikmet yükleyecekseniz o zaten makbul bir şey. Yani onu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da o tür espriler yapar, bir hikmet yüklerdi. Mesela bir kadın geliyor Peygamberimize, ya Resulallah dua et de ben cennete gireyim diyor. Peygamberimiz, ihtiyarların cennette işi yok diyor. Kadın nasıl bozuluyor, nasıl üzülüyor, ya Resulallah nasıl, niye böyle falan diye. Genç haline geleceksin. Diğer haline değil de.
Evet.
Yani espri tabii bu böyle güzel olursa.
Bir hikmet de var orada. Bir
tabii,
bilgi var değil mi hocam?
Bilgi var, hikmet var. Kadını arkasından sevindirmek var.
Evet.
Önce böyle bir telaşlandırıp sonra sevindirmek var. Bunlar güzel şeyler. Ama böyle bir hiç hikmeti olmadan sadece konuşmuş olmak için hani malayani dediğimiz, lagiv dediğimiz. Boş, anlamsız söz ve iş manasına geliyor.
Sana bir deve yavrusu vereceğim diyor hocam.
Evet. Böyle,
ya deve yavrusu ne yapayım ben diyor. Her diyor deve bir devenin yavrusu değil mi diye çok güzel bir deve veriyor.
Bir başka espri yapıyor. Yani hakikaten Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ve ondan sonra gelen pek çok hakim dediğimiz hikmet ehli insanların sözlerinde bu espriler var ve bunun olması güzel. Hatta belki iyi konuşmanın, güzel konuşmanın yöntemlerinden birisi bu tür esprili, nükteli şeyler yapmaktır. Bu bir de ayrıca kabiliyet meselesidir. Yani evet. Bazı insanlar bu işi çok iyi yapar. Bizim rahmetli bir Kısırdak Hoca diye bir hocamız var, Rumeli. Yani Allah onu espri için yaratmış yani. Yani bir yerde bir şey söyler, siz şaşırırsınız. Yani ne demek istediğini anlayıncaya kadar.
Hani herkes gülmüş. O 5 dakika sonra gülmüş hocam, onun gibi yani.
Aynen öyle yani. Ama o kadar okkalı bir laf eder ki. Mesela Mayıs ayında bizim yüksek lisans mezunu olduğu zamanlarda fakültenin bahçesine, affedersin, o zamanlar koyun kuzu da geliyor. Orası bağlar başı değil, dağlar başı derdik yani. Hmm. Ormanlık bir yer.
Evet.
Affedersin, merkep de geliyor. Hoca ders anlatırken Bekir Hoca, bir tanesi muziplik hoca, espriyi seviyor ya, elini kaldırıyor, hocam diyor, sizi mi dinleyelim, bu bahçeden gelen sesi mi diye hocaya güya işte biraz da şey yapıyor.
Hoca, pas atıyor.
Pas atıyor, pas atıyor. Hoca böyle pası hiç geçirmez zaten.
Affetmez yani.
Affetmez. Abi diyor, kulakları uzun olanlar onu dinlesin, öbürleri beni.
Çok güzel.
Müthiş bir şey yani.
Evet, evet.
Bu ancak kıvrak zeka yani.
Hocam kimdi bu hocam?
Bekir Sadak
hocam.
Bekir Sadak hocam. Tamam. Şimdi şeyden dolmuşa biniyor. Üsküdar'dan taksi dolmuşlar da Fatih'ten gelir hoca. Vapurla Üsküdar'a gelir. Üsküdar'dan taksi dolmuşa biner. Oradan Bağlarbaşı'na gelir. O işte Anadolu Murat taksilerin yaygınlaştığı zamanında onlardan birisi hızlı kapatmayı gerektirir. Birisi hızlı kapanan zaman tepki alır.
Rahatsız eder.
Rahatsız
evet.
Olur. Şimdi hoca en son üçüncü olarak oturmuş otururken de şoför, bey amca hızlı kapat mı kapıyı demiş. Hoca da çat diye bir çarpmış kapıyı.
Elinde olmadan değil mi?
Ya anlamamış yani, o anda intikal edememiş. Yani öyle hızlı deyince amca demiş, ya tembih ediyoruz, kapıyı hızlı çarpma diye. Abi çocuğum demiş, ben senin hızlı dediğini duydum, ondan sonrası anlamamışım demiş.
Çok güzel. Evet,
şimdi bu tür bir espri yapıyorsa insan hakikaten değer. Yani orada hem güldürüyor ama hem de düşündürüyor. Ama böyle bir şeyi yoksa, karşılığı yoksa, böyle bir hikmeti yoksa söylediklerinin, bunlar boş, lagiv, malayan denilen şeyler.
Çünkü sosyal medyanın da en belki sıkıntılı tarafı işte bu lagiv dediğimiz.
Evet, evet.
Yani malayan. Hiç böyle insanın hakikaten ne dünyasına belki hani bir hoş vakit geçirir ama orada da bir nefsani bir şey var. Özellikle ahirete taalluk etmeyen, faydası olmayan. Yani o bizim işte Nasrettin Hoca'larda ya da Bekir Sadak Hoca'da gördüğümüz gibi nükteden nasibi olmayan. Dolayısıyla böyle müthiş bir ortada şey var. Vakit kaybı var. Yani evet, israf var yani.
Evet, evet. Zaman israfı var. Yani evet. Halbuki hep söylüyoruz, bizim en değerli emanetimiz zamanımızdır. Geri gelmiyor çünkü. Yani gittiği zaman, hani bir nehirde iki defa yıkanılmaz dediği gibi filozofun, yani kullandığınız zaman tekrar geri gelmiyor. O gitti. O gitti. Yenisini kullanacaksınız. Onun için onun her saniyesini emanet duygusuyla kullanırsanız o zaman evet. Boşa geçirmeniz ihtimali biraz daha azalır. Ama zaten bu benim hazinem, sermayem bu. Nasıl istersem öyle kullanırım diye baktığınız zaman orada malayani de oluyor. Dedikodu da oluyor. Tecessüs de oluyor. Tefahur da oluyor. Yani o tefahur meselesi de insanın çünkü en büyük tuzaklarından birisi. Yani sahip olduğu nimetleri göstermek, paylaşmak, zenginliğini.
Yemek yiyor mesela hocam, yemeği gösteriyor.
Yemeği. Yani işte o ben işte böyle bir yerdeyim, böyle yemek yiyorum filan diye. Bunlar hakikaten çok ucuz kahramanlıklar ve çok seviyesiz şeyler. Yani
sıkıntı hocam biraz şuradan kaynaklanıyor. Şimdi siz diyorsunuz ki ilk gördüğünüzde mesela böyle ya yemek paylaşılır mı kardeşim? Böyle bir ayıp diyorsunuz. İkincide bu tepkiyi sarf etmiyorsunuz. Üçüncüde gözünüz alışıyor. Dördüncüde sizin oğlunuz çocuğunuz paylaşıyor. Ya kızamıyorsunuz. Beşinci altıncıda artık siz de çekmeye başlıyor. Siz de paylaşıyorlar hocam. Yani bu yavaş yavaş herkesi. Yani bu anlamda mesela mahremiyetin tarifi değişti hocam. Yani
ben işte dedim ya şeyde Diyanet'teyken diyordum yani yemek yerken çekiyorlar. Ya arkadaşlar yemek de mahrem bir iştir. Yani yemeğimizi biz herkesin önünde her yerde yemek ne yediğimizi de ilan etmek durumunda değiliz. Dolayısıyla burada çekmeyin bunu. Çekiyorsunuz hatıra diyorsunuz eyvallah anlayabilirim ama sosyal medyayı kullanmayın. Yani oraya koymayın bunu. Sayfalarınıza koyarsanız ondan sonra orada 40 taneden bunu görecek, altına da 40 tane laf yazacak.
Evet.
Yani bunlar güzel şeyler değil. Ama işte bu maalesef çok yaygınlaştı. Ve insanlar bu tür boş şeylerle uğraşmaya bayılıyorlar.
Evet.
Ve bu gerçekten büyük bir zaman israfından başka bir şey değil. Evet. İnsanların herhalde ekran başında geçtikleri süre 7-8 saatten aşağı değil.
Ya günlük ekran süresi diyorlar değil mi hocam? Evet, ekran süresi. Evet. Hakikaten çok ciddi bir şey var.
Artış
orada.
Var.
Artış var evet.
Ya bu korkunç bir şey bu yani.
Hocam burada şöyle bir soru geliyor akla. Şimdi malum bu yeni medyalardan, yeni medya diyorlar ya buna işte mecralardan müstahni kalmak artık mümkün değil.
Eyvallah tabii.
Yani hele bir sözünüz varsa, gençliğe ulaşmak gibi bir derdiniz varsa.
Evet.
Siz ne yapıyorsunuz? Bu şekilde burada yer almak
istiyorsunuz. Almak da lazım.
Lazım yani, değil mi hocam?
Ona kesinlikle. Yani. Ondan bizim sarf nazar etmemiz mümkün değil. Yani bizim derdimiz yani bunun iyi yönetilmesi, iyi kullanılması. Yani hayra kullanılması, şerre kullanılmaması ve yani böyle bir omuz atmak için ben daha güçlüyüm, ben daha işte zenginim, ben daha varlıklıyım diyerek başkalarına kendimizi övmek için değil, bir hizmet için, bir mesaj ulaştırmak için veya hani fikri, zihni bir faaliyet yapmak için kullanılmalı, kullanılabilir. Ve zaten şu onun için var bunlar. Ama o tarafa kullanılması herhalde nispet olarak baktığınızda %10'lar civarında mıdır bilmiyorum.
Evet. Hocam şimdi her aslında aletin bir kendine göre bir yapılış maksadı var.
Evet.
Onu diyelim bıçağı siz diyelim ekmek kesmek için de kullanabilirsiniz.
Efendim, Allah korusun. Evet.
İnsan öldürmek için Allah muhafaza. Şimdi bu mecraların da kendine göre bir takım niyetler var. Mesela Facebook'la ilgili şöyle bir şey anlatılır. Bu Zuckerberg yani buranın kurucusu çok böyle asosyal bir tipmiş. Dolayısıyla böyle bir arkadaşlarımın böyle profillerini paylaştığı bir benim mecram olsun. Orada insanlar birbirleriyle tanışsınlar etsinler falan filan diye böyle bir mecra kurmuş. Daha sonra tabii aldı götürdü.
Evet.
Şu an dünyada müthiş bir efendim popülariteye sahip bir mecra haline geldi. Buralarda aslında bir niyet de var hocam. Yani siz mesela bıçağı niye ürettiniz? Onun bir kendi içinizde bir niyeti var. Bir kitabı niye yazdınız? Bir efendim ürünü niye ortaya koydunuz? Bu mecrayı niye açtınız? O niyet doğrudan etkiliyor aslında sizin de.
Yönlendiriyor.
Yönlendiriyor.
Kesinlikle.
Yani burada işte aslında çok böyle salim hani hakikaten tam da o emanet duygusuna mahsus bir niyetle buraların ortaya çıkmadığını hepimiz biliyoruz. Şimdi böyle
ama iyi yönetilebilirse o tarafa doğru yönlendirilebilir. Evet. O tarafa doğru yönlendirilebilir. Ben esas şeyden çok korkuyorum evet. Tübey. Yani bu sosyal medyada oluşan dostluk ve arkadaşlar insanların sosyalleşme ihtiyacını karşılamaya başladı. Yani çocuklar, gençler şimdi arkadaşının koluna gidip beraber dışarı gidip gezmek, oturmak vesaire yerine sosyal medya üzerinden yazışıyorlar. Oradan dostluklar, arkadaşlıklar sürüyor. Yani insanın sosyalleşme ihtiyacı sanal dünyaya taşındı.
Yani sanal sosyallik gerçek sosyalliği bitiriyor.
İşte o sanal sosyalleşme, gerçek sosyalleşmenin öne geçtiği bir vaka ama insanın kişilik ve şahsiyetini ne yönde geliştirecek ve ne yönde ifsad edecek ya da irşad edecek. Yani benim kaygılarım burada. Yani çocuklar nefesini duymadığı, göz teması yaşamadığı, gerçek sosyal arkadaşlarından azade olup şeyde sosyal medyadaki arkadaşlıklarıyla nasıl bir kişilik inşa etmiş olacaklar? Orada endişelerim var. Yani çünkü hakikaten sosyalleşme duygusu arama, sorma, kapısını çalma, evine gitme, beraber olma arzularını doğuruyordu. Şimdi sanal dünyada nasılsa görüşüyorum diyecek. Bu sosyalleşme dediğimiz gerçek sosyalleşme bitecek. Dolayısıyla insanların birbirlerinin ihtiyacını görmesi, derdinin farkında olması ve yalnızlaşma belası daha da yaygınlaşacak. Yani insanların dokunma ihtiyacı var. Geçen de bahsetmiştik, yani Avustralya'da bir kadın, yaşlı bir kadın efendim tamirci çağırmış evine. Makine tamircisi hayran hayran bakıyor tamirciye çalışırken, yaşlı 70-80 yaşında bir kadın, demiş ki evladım sana şöyle dokunabilir miyim demiş. Dokunuyor, ne olacak demiş, elini dokunmuş omuzuna. Demiş ki işte 10 seneden beri mi ilk defa bir insana dokunuyorum demiş. Allah yani şimdi Allah. Bu tür bir mecraya doğru kayıyor. Zaten bu vardı. Yani insanların yalnızlaşması, sosyal medya ile bu sosyal hayata katılma ihtiyacı görünce bu iyice bitecek hocam, diye
bir
korkuyorum.
De gerçek sosyalliklerde bu arkadaş grubu olabilir, bazen bir eğitim kurumu olabilir, bazen efendim kendi dostlarımız, arkadaşlarımız. Buralarda bir insanlar birbirlerine aslında ayar da veriyorlardı. Yani o sizin kendinizin bir tür terbiye mekanizması.
Kesinlikle.
Yani. Evet. Şimdi burada sosyal medyadaki sosyallik aslında heva ve heveslerin yönettiği bir sosyallik.
Aynen, yani orada insanlar hiçbir kaygı taşımıyorlar. Evet. Yani benim bu söylediğim nasıl anlaşılır? Benimle ilgili nasıl bir değerlendirme yapılır? İnsanları kırar mıyım, döker miyim? Çok çirkin mi kaçtı? Bunların kaygısını taşımadan hepsini olduğu gibi yazıyor. Tıkır tıkır tıkır tıkır. Ve bu sefer şu kadar insana ulaşıyor.
Evet.
Yani onu okuyan da ha demek ki bu işler böyle oluyor. Moduna geçiyor ve dolayısıyla problem orada başlıyor.
Evet.
Yani bu artık bir afet halinde.
Yani siz arkadaşınızı kolay çizemezsiniz.
Pandemi mesela. Oluyor yani.
Evet.
Sosyal pandemi haline geliyor.
Ulaş diyoruz.
Evet.
Yani şimdi hocam, normalde siz arkadaşınızı kolay kolay çizemezsiniz. Çünkü bir mahalle baskısı vardır.
Evet.
Size der ki işte efendim niye böyle yanlış yaptın? Bana zaman tavır koyar. Bunlar bir insanları bir şekilde terbiye ediyordu. Burada çok affedersiniz ağza gelinmeyecek. Yüz yüze geldiğinizde sarf edemeyeceğiniz kelimeleri, cümleleri orada sarf ediyorsunuz.
Evet.
Bir de kimliğiniz de saklı. İsminiz belli değil.
Şimdi şeyin Mevlana'nın güzel bir sözü var. Yani sosyal hayatta insanların birbirlerinden etkileşimi meselesini üzümün şıra yapılmasına benzetiyor.
Hmm.
Sosyal hayat insanı yani sıkar ve şıra ortaya çıkar. O üzüm taneleri içerisinde koruk olanlar da vardır, olgun olanlar da vardır. Ama birlikte sıkılıp suyu aynı yere akınca
ortalama bir tat çıkar, güzel.
Ortalama güzel bir tat çıkar.
Evet.
Ama tek başına koruğu sıksan ekşidir. Tatlı güzeldir ama beraber sıkılır. Dolayısıyla bu beraber yaşamak, sosyalleşmek, sosyal hayatı paylaşmak bu tür güzel bir kıvam yakalamaya vesile oluyor. Yani sen ondan, o benden, o ondan etkileniyor ve en azından ortalama bir şahsiyet, yani Müslüman Türk şahsiyeti çıkıyor ortaya.
Evet.
Ama şimdi batıdan etkilenmiş, onların hevasına kurban olmuş, kendisini tamamen onlara teslim etmiş bir gençlik geliyor. Yani bu sosyal medya ağında doğrusu.
Aslında bu o anlamda milli güvenlik meselesi değil mi?
Kesinlikle tabii.
Yani yerel ya da milli ya da
tercihler senin, hepsi gidiyor.
Gidiyor, tamamen küresel bir vatandaş çıkıyor.
Evet, zaten,
ne dini var, ne imanı
zaten
var.
Zaten amaçlarını da bu zannediyorum. Yani
evet.
Tüketen.
Evet. Sadece tüketimi.
Tüketen, yani. Parasını harcayan, yatırımı yapan, yani sürekli alan bir nesil geliyor. Yani üretip kendisine, ailesine, ülkesine, insanlığa bir yatırım derdi olmaya. Daha doğrusu derdi olmaya.
Derdi olmaya.
Yani esas mesele o. Yani insanların gönlündeki o derdi yok ediyorlar. Halbuki insanın yaşayan derdidir.
Evet.
Yani insanın bir dert sahibi olmaz. İşte şahsiyet ve karakter ve emanet duygusu onu veriyor sana. Yani ben komşumdan sorumluyum. Komşumun aç yatması bana vebal yükler. Arkadaşımın hasta kalması bana vebal yükler. Efendim işte dün mektebe gelemeyen hocamın durumu beni ilgilendirir. Aramam lazım onu. Yani iş yerine gelmeyen arkadaşım, bir arayayım ne oldu? Hasta mı? Ya camiye gelemeyen dostumuz acaba niye gelemedi? Bir rahatsızlığım var diye bize bir sorumluluk yüklüyor. Yani o emanet duygusu toplumdan sorumlu olduğumuzu bize ihsas ettiren duygu çok önemli duygu.
Hocam çağdaş mekanizmalar da o kadar böyle aslında sinsiz ki bir tarafından. İnsanın bu ihtiyacını da görüyorlar. Şimdi falanca yerdeki fok balıkları, bilmem neredeki işte efendim o Amazon ormanları. Bak bir klikle, bir tıklayarak sen bu siteye girerek burada efendim şuna doldurarak ne kadar büyük
yardım. Onu da ismar ediyor işte.
Aslında onu da ismar ediyor.
Evet, evet, yani o yüce duyguyu.
O yalancı tatmin duygusunu veriyor.
O yüce duyguyu böyle yalancı şeylere tatmin ederek numara uğratıyor. Halbuki esas yani görerek insanın ve daha çok da insana dokunarak, canlıya dokunarak olmasının bunun olması lazım. Yani şimdi fok balığı eyvallah. O da bir canlı ama yani fok balığından önce insanlar ölüyor. Açlıktan insanlar ölüyor. Savaşta insanlar ölüyor. Zulümden insanlar ölüyor. Yani bunların derdi yüreğimize ne kadar bizim? Ona bakmak lazım. Yani onları tabii onların büyükleri sömürmeyi öğretmişler. Afrika'da veya Asya'da şurada burada bu kadar milyonlarca insanı. Yani o sömürü düzeninden dolayı insanlara dair bir şefkat ve merhamet duygusu yok bugünün insanlarında, bugünün yöneticilerinde ve bu sosyal mecrayı yöneten insanların dünyasında yok öyle bir şey. Yani onlar sadece serveti yönetmeyi, parayı hükmetmeyi, büyümeyi, koca tröstler olmayı ve söz sahibi olmayı, yani güce sahip olmayı tercih ediyorlar.
Çıkalım mı kalalım mı hocam?
Bence iyi yönetelim.
İyi yönetelim.
İyi yönetelim. Evet. Aklı başında işler yapalım. Mahremimizi ifsad etmeyelim. Ve insanca insanlığımızı orada da gösterelim. Yani biz değerlerimizin bulunduğu ve değerlerimizi yaşamak tercihinde olduğumuzu insanlara orada hissettirelim.
Ya orada belki yerli teknoloji üretmek gerekiyor hocam sanki.
Kesinlikle. Yerli yani, teknolojiyle yani alanımıza insanların girmesine mani olmak lazım. Yani evet, bizim mahremimize insanların girmesine mani olmak lazım. Bu da ancak yerli teknolojiyle olabilir. İnşallah o da olur diye temenni ediyorum.
Yani
İHA'ları SİHA'lar yapan Türkiye inşallah.
İnşallah onu da yapar hocam hakikaten. Evet. Yani bu bir tabii ekosistemde meselesi. Şimdi bu işleri üretenler Atlantik ötesinde daha çok konuşlanmış durumdalar. Oralardan bir şey ancak çıkarsa inkişaf ediyor. Evet. İlginç bir şekilde.
Şimdi hani bir şey var, yani Çin'e de bu tarafa böyle bir yatırım yapılacak ve Çin'de artık dünyanın önemli çekim merkezlerinden birisi olacak şeklinde beklentiler de var.
Evet.
Bu kavga da biraz onunla alakalı galiba yani.
Evet. Biz hep arada kalacağız canım, öyle gözüküyor yani.
Biz ama denk biraz... Türkiye stratejik bakımından orta yerdeyiz. Evet. Hep herkesimize ihtiyacı var. Biz inşallah iyi yönetirsek ülkemizi, insanımızı, gücümüzü inşallah heder olmayız.
İnşallah efendim. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
İrfan gündeminde efendim tekrar önümüzdeki hafta buluşmak ümidiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz.